18. ayrım, sayfa 200. Tacizci, Lars Kepler. Sandra kendini yavaşça pencereden başka yöne bakmaya zorladı ve aynadaki yansıması gözüne ilişti. Sabahlığının önü yine açılmıştı. Üstünde iç çamaşırlarıyla durup kendine, soluk tenine, yuvarlak göğüslerine, pürüzsüz karnına ve sağ kalçası boyunca uzanan uzun pembe yara izine baktı. Stefan'la Paskalya tatilini geçirmek üzere Ağrı'da bir kır evi kiralamışlardı. Arabayı Sandra kullanıyordu ve Östersund'a yaklaştıkları sırada Stefan uyuyordu. Hava karanlıktı ve tavandaki kayak kutusu çok gürültü çıkarıyordu. Karaçam ormanının içinden geçerlerken birkaç kilometredir bir kereste kamyonun arkasında sıkışıp kalmışlardı. Kamyonun sallanan korsesinin geniş tekerlekleri yolun kenarındaki kar yığınlarını havaya kaldırıyordu. Sandra nihayet kamyonu geçmek üzere sol şeride geçmişti fakat yaklaşan bir otobüsün farlarını görünce şeridine geri dönmüştü. Otobüsün arkasındaki üç arabadan sonra hiçbir araç yoktu. Sandra tekrar sol şeride geçip hızlanmıştı. Uzun bir inişe gelmişlerdi ve kereste kamyonu daha hızlı gidiyordu. Sandra devasa Dorsey'nin yanından geçerken iki eliyle direksiyonu kavramış ve rüzgar türbülansında arabanın yalpaladığını hissetmişti. Kamyonu geçmek için gaza biraz fazla basınca arabanın tekerlekleri yolun ortasındaki kar yükseltisi nedeniyle kaymıştı. Sandra arabanın kontrolünü kaybetmiş ve kereste kamyonunun altına girmişti. Sıkıştıkları yerde metal cızırtıları duyarak ve sarsılarak sürüklenmişlerdi. Sandra gözleri kanadığı halde devasa tekerleklerin arabanın yanına çarptığını gördü. Metal tavan yamularak Stefan'ın üstüne çöktü. Üstlerine cam parçaları yağarken kamyonun sürücüsü frene basınca araç ikiye katlandı ve kamyon acı bir ses çıkararak öne atıldı. Sandra hayattaydı ama Stefan ölmüştü. Genç kadın fotoğrafları görmüş ve hayatını altüst eden gece hakkında yazılan az sayıda haberi okumuştu. Annesi nazikçe, ''İlaçlarını gerektiği gibi alıyor musun?'' diye sorunca Sandra konuşmayı bıraktığını fark etti. ''Bırak ilaçları anne, şimdi konuşamam.'' dedi. Endişesini saklamakta zorlanan annesi hemen, ''Ama bu akşam gideceksin değil mi?'' diye sordu. Sandra bilmiyorum diye cevap verdi, yatağına oturdu ve gözlerini elinden geldiğince sımsıkı kapadı. Gelirsen çok iyi olur. Gelip seni alırım ve fikrini değiştirirsen ne zaman istersen seni bırakırım. Sandra daha sonra konuşuruz deyip telefonu kapattı. Telefonu komodinin üstüne kan şekeri monitörünün yanına koydu. Pencerenin dışında çalılıkların yemyeşil dalları rüzgarda sallanıyordu. Sandra sabahlığını çıkarıp yatağın üstüne koydu, kot pantolonunu giydi ve şifon yerin çekmecesini açtı. Kırık geyik özenle katlanmış giysilerin yanında duruyordu. Komik olansa küçük başının kaybolmuş olmasıydı. Sandra gözlüğünü çıkardı ve temiz bir tişört giydi. Bir kez daha izleniyormuş gibi hissetti ve kırık jaluzileri gölgeli bahçeye, rüzgarda sallanan yapraklara baktı. Koridordan gelen bir tıkırtı duyunca sıçradı. Büyük ihtimalle kapının üstündeki işarete rağmen eşiğe yeni ilanlar bırakılmıştı. Annesini arayıp özür dilemek ve aslında mutlu olduğunu, fakat mutlu olmanın bir sürü hüznü de gün yüzüne çıkardığını açıklamak için telefonu aldı. Tekrar mutfağa gitti, masanın üstündeki mektuba baktı ve kendine bir dilim daha pasta kesmek için tezgaha doğru yürüdü. Ama bıçak orada değildi. İlacının kafasını karıştırdığını, bıçağı banyoya veya yatak odasına koymuş olabileceğini düşünürken, sarılar giymiş birisi uzun adımlar atarak koridordan kendisine doğru geldi. Sandra olduğu yerde kala kaldı, bu gerçek olamazdı. Tek bir söz bile edemedi. Sadece kendini korumak için sol elini kaldırabildi. Bıçak yukarıdan inerek göğsüne saplandı. Sandra'nın bacakları güçten düştü ve bıçak göğsünden çıkarken geriye doğru düşerek pat diye yere oturdu. Başını masaya çarparak şamdandaki mumun fırlamasına ve masanın kenarına kadar yuvarlanmasına neden oldu. Sıcak kanın oluk oluk karnına aktığını hissetti. Göğsünün derinliklerinde korkunç bir acı vardı. Sanki kalbi titriyordu. Sandra öylece oturup kaldı, hareket edemiyor, neler olduğunu anlayamıyordu. Başına bir darbe aldığını hissetti. Sonra yanağında feci bir acı duydu. Geriye doğru düşerek bilincini yitirdi, her şey karardı ve ılıklaştı. Sandra fıkırdayan bir su sesi duydu. Sonra ciğerlerinde yakıcı bir acı hissetti. Ayılıp kan öksürmeye başladı. Birkaç saniye boyunca tavana bakarken bıçağın keskin ucunun göğsünün içinde dolanıp durduğunu hissetti. Kalbi birkaç kez titredi, sonra durdu. Her şey sustu. Sandra ılık bir suya, usulca geceye doğru akan gümüş grisi bir nehre dalar gibi oldu. Bölüm. Acil çağrı merkezine monoton bir ses tonuyla kızının öldürüldüğünü söyleyen bir kadından telefon geldiğinde polis üçüncü filmi ele geçireli sadece 80 dakika olmuştu. Margot Lincoln arabasını polis kordonunun rüzgarda uçuşan şeridinin önüne park ettiğinde saat 5'e çeyrek vardı. Kurbanı kurtarmanın mümkün olup olmadığını görmek üzere içeri giren polis, bitişikteki kapının merdivenlerinde oturuyordu. Benzi solmuştu ve gözlerinde karanlık bir bakış vardı. Adam onunla konuşurken bir sağlık görevlisi polisin omuzlarına bir battaniye koyup tansiyonunu ölçtü. Kızını ölü bulan kadın, kız kardeşiyle hastanedeydi. Margot sakinleştiriciler bu yakıcı acıyı ve şoku bir parça yatıştırdıktan sonra gidip onunla konuşması gerektiğini aklının bir köşesine yazdı. Margot arabayla Hagerstown'a giderken hastanede yatan Yuna'yı arayıp ona üçüncü cinayetten bahsetmişti. Yuna sesi çok yorgun geldiği halde anlattığı her şeyi dinlemişti ve Margot her nedense bu sayede sakinleşmişti. Margot iç kısımdaki polis kordonunu geçerek apartman bloklarının arasına girdi. Merdiven boşluğunu aydınlatan projektörler apartman sakinlerinin isim listesinin üstünü kapatan cama yansıyordu. Margot galoşlarını giydi ve sessizce yürüme plakalarını döşeyen adli tıp görevlilerinin yanından geçti. Projektörlerin parlak ışıklarının altında durdu. Metaller ısındıkça çatırdıyordu. Ilık kan ve idrar kokusu baskın ve buruktu. Bir adli tıp görevlisi prosedür gereğince odayı filme alıyordu. Linolyum zeminde yüzü tamamen perişan olmuş ve göğsü yarılmış bir kadın oturuyordu. Gözlüğü masanın yanındaki kan gürünün içine düşmüştü. Elini sol göğsünün üstüne koymuş halde uzanıyordu. Yumuşak teni kandan kararmış elinin altında inci beyazı gibi ışıldıyordu. Kadının öldükten sonra bu pozisyona sokulduğu apaçıktı. Fakat görüntüsü belirgin bir cinsel çağrışım yapmıyordu. Margot bir süre öylece dikilip bu kahredici sahneye, vahşet gösterisine, bıçak saplandıkça etrafa püsküren kanlara, mutfak dolaplarından birinin pürüzsüz yüzeyindeki atar damar serpintisine, kurban mücadele ederken ve bedeni düzensizce kasılırken etrafa bulaşan kanlara baktı. İkinci cinayet hakkında çok az şey biliyorlardı. Ama bu vaka ilkinin tarzıyla birebir örtüşüyormuş gibi görünüyordu. Akıl almaz boyuttaki vahşetin ölüm anının çok sonrasına kadar uzadığı anlaşılıyordu. Saldırının şiddeti dindiğinde ceset cinayet yerinde bırakılmadan önce kısmen düzeltilmişti. İlk vakada kurbanın parmakları ağzına sokulmuştu ve bu sefer de eli göğsünü örtmüştü. Margot yere plakalar döşeyen adli tıp görevlilerinden birine yol açmak için kenara çekildi. Elini şişkin karnının üstüne koyarak yatak odasının yolunu tuttu ve açık çekmecenin içinde duran kopuk başlı, kestane renkli porselen geyik biblosuna baktı. Bir süre sonra kurbanın yanına döndü. Bir kez daha kurbanın göğsünün üstüne dikkatle yerleştirilen elin konumuna bakınca aklından bir düşünce gelip geçti. Ona tanıdık gelen bir şey vardı. Margot bir süre ayakta durup düşündükten sonra daireden çıkıp arabasına geri döndü. Motoru çalıştırdı ve bir elini direksiyona, diğerini karnına koyarak bebeğin hızlı hareketlerine, diğer taraftan yaşamın başlangıcından gelen hafif dürtüklemelere parmak uçlarıyla karşılık vermek için aşağıya indirdi. Daha rahat bir pozisyon bulmaya çalıştı. Fakat direksiyon karnını sıkıştırıyordu. Acaba hatırlayamadığım şey ne diye düşündü. Galiba 5 yıl önceydi. Farklı bir polis bölgesindeydim. Ama kesinlikle bir şeyi çözmüştüm. Ellerle ya da geyikle ilgili bir şeydi. Bunun ne olduğunu bulamazsa o gece uyuyamayacağını düşünmeden duramadı. Paul Hems caddesine döndü ve sarp kayalıkların yanında durdu. Telefonu çaldı ve Margot ekranda Jane'nin Tucson'dan aldığı kovboy şapkasını takarken çekilen fotoğrafını gördü. Ulusal suçlar diye cevap verdi. Jane'e bir suç ihbarı yapmam gerek dedi. Margot park etmekte olduğu arabasını hizalayarak eğer acil bir durumsa 112'yi aramalısın dedi ama aksi halde Jane araya girerek bu kamuoyunun aleyhine olan bir suçla ilgili dedi. Margot arabanın kapısını açarak biraz daha açık konuşabilir misin diye sordu. Eğer buraya gelirsen sana gösterebilirim. Margot arabadan inip kapıları kilitlerken telefonu kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı. Affedersin ne dedin? Jenny farklı bir ses tonuyla sadece nereye gittiğini öğrenmek için aradım dedi. Kungsholmen'e gidiyorum yapmam gereken. Jenny sözünü keserek. Bunun için zamanın yok. Hemen eve gelmelisin dedi. Ne oldu? Cidden Margot tam bir ümitsiz vakasın. Tanrı aşkına. Pazar gününü seçen sendin. Her an burada olabilirler. Ne olur bana kızma. Bu vakayı bırakamam. Önce durumu açıkla. Jenny sözünü keserek. Yani gelmiyorsun öyle mi dedi. Demek istediğin bu mu? Margot yemeğin gelecek hafta olduğunu sanıyordum diye cevap verdi. Bu fikre nereden kapıldın ki? Margot ailesiyle yiyecekleri yemeği tamamen unutmuştu. Onur Festivali sırasındaki destekleri için Jenny ile herkese teşekkür etmek istemişlerdi. Herkes ellerinde gururlu ebeveyn ve aileler yazılı pankartlarla yürümüştü. Margot sadece biraz gecikeceğimi açıklamak zorunda kalacaksın diyerek emniyet müdürlüğünün girişine 10 metre kala durdu. Jenny bak bu hiç hoş değil dedikten sonra derin bir nefes aldı. Kendimi yüzüstü bırakılmış gibi hissediyorum. Bir kariyer fırsatı yakaladın ve seni memnuniyetle destekliyordum ama ben çalışırken çocuklara bakmayı da kabul etmişti. Şimdi de çalışıyorum. Tıpkı ama sürekli çalışıyorsun ve Margot araya girerek anlaşmamız bu şekildeydi dedi. Girişe doğru yürümeye başladığında bir meslektaşı dışarı çıktı ve motosikletinin arka tekerleğinin etrafındaki ağır zincirin kilidini açtı. ''Pekala, anlaşmamız bu şekildeydi.'' dedi Jenny sessizce. ''Şimdi gitmem gerek ama işim biter bitmez eve.'' Jenny'nin telefonu yüzüne kapattığını fark edince Margot sustu. Lobiye doğru devam ederek güvenlik kapılarından geçti ve yolunu asansörlere çevirdi. Bir kez daha ilk kurban Maria Carlson'un eli ağzındaydı diye düşündü. Bu bir örüntüyü ayırt edebilmesi için yeterli değildi. Fakat Sandra Lundgren'i bir eli göğsünün üstünde uzanırken gördüğünde arada bir bağlantı olduğuna dair gelip geçici bir hisse kapılmıştı. Bu pozisyon doğal görünmüyordu, ayarlanmıştı. Boş koridorda yürüyerek ofisine girdi, kapıyı ardından kapattı ve bilgisayarının başına oturarak pozisyonu ayarlanan cesetleri araştırmaya girişti. Etraftaki acil durum araçlarının sirenlerini duyabiliyordu. Margot sonuçlar arasında gezinirken ayakkabılarını çıkardı. Hiçbir yerde bu cinayetlerle bir benzerlik bulamadı. Karnını sıkan kemerini tamamen çözdü. Aramasını bütün ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti ve sonuç listesi önüne geldiğinde aradığını bulduğunu anladı. Salem'de bir cinayet işlenmişti. Kurban bulunduğunda eli boynundaydı. Öldükten sonra bu şekle sokulmuştu. Ön soruşturma Södertalye Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmüştü. Okudukça daha fazla detay hatırladı. Basına gereğinden fazlası sızmıştı. Uç noktadaki vahşet en çok kurbanın yüzünde ve üst bedeninde yoğunlaşmıştı. Ölü kadın kendi banyosunda, eli kendi boğazının üstünde bulunmuştu. Kurbanın adı Rebecca Hanson idi. Üstünde bir pijama altıyla kazak vardı ve otopsi raporuna göre tecavüze ya da tecavüz girişimine maruz kalmamıştı. Margot, papaz Rocky Kirkland hakkında bilgi edindikçe kalbi çarpmaya başladı. Rocky'nin ortadan kaybolduğu dönemde onun için bir tutuklama emri çıkarıldığını ve bir trafik kazası sonucunda yakalandığını okudu. Aleyhindeki adli deliller inandırıcıydı. Rocky Kirkland adli psikiyatrik muayeneye tabi tutulmuş ve herhangi bir şartlı tarihe başvurusuna özel kısıtlamalar getirilerek Karsüdden bölge hastanesine sevk edilmişti. Margot katili buldum diye düşündü. Telefona uzanıp Karsüdden hastanesini ararken eli titriyordu. Rocky Kirkland'ın hala kilit altında olduğunu ve hastaneye gönderildiğinden beri hiç izne çıkarılmadığını öğrenince güvenlik şefiyle acil bir toplantı talep etti. Margot sadece 2 saat sonra güvenlik şefi Neil Lindegren'in ışıl ışıl parlayan beyaz ana binadaki ofisinde oturmuş D4 koğuşuyla güvenlik düzenlemelerini tartışıyordu. Neil etli bir alnı ve temiz güdük elleri olan iri yarı bir adamdı. Arkasına yaslanarak güvenlikli çitleri, alarm sistemini, hava sızdırmaz kapıları ve geçiş kartlarını anlattı. Neil susunca Margot, "Tüm bunlar kulağa hoş geliyor," dedi. "Tekrar esas soru şu, Rocky Kirkland yine de dışarı çıkmayı başarmış olabilir mi?" "Neil, eğer kendinizi daha iyi hissedecekseniz onunla tanışabilirsiniz," dedi. "Aynı gün içinde kaçıp geri dönseydi bunu fark edeceğinizden kesinlikle emin misiniz?"
"Kimse kaçmadı," dedi Neil.
Margot, "ama varsayımda bulunacak olursak," diye devam etti. "Eğer Rocky siz saat 8'deki kontrolünüzü yaptıktan hemen sonra dışarı çıktıysa, yokluğunun fark edilmemesi için bugün saat kaçta dönmüş olması gerekir?" Neil'in gülümsemesi kayboldu ve elleri kucağına düştü. "Bugün pazar," dedi yavaşça. "Saat 5'e kadar dönmüş olmalı ama kapılar kilitli ve alarmlı. Arazinin tamamı güvenlik kameralarıyla donatılmış durumda." 52. Bölüm. Büyük bir ekrandaki 30 karede tesisin güvenlik kameralarını yakaladığı görüntüler vardı. 60'larında bir teknisyen Margot'a kapalı devre televizyon sistemlerini, harekete duyarlı kameraları, konumlarını, lazer ve kızılötesi bariyerleri gösteriyordu. Güvenlik kameralarının kayıtları en fazla 30 gün boyunca saklanıyordu. Teknisyen burası D4 koğuşu diyerek ekranı işaret etti. Koridor, sosyal faaliyet odası, egzersiz bahçesi, çit, çitin dışı, binanın dışı, bunlar da parkı ve garaj yolunu gösteriyor. Ekranda hastanenin o sabah saat 5'teki görüntüsü vardı. Sokak lambalarının sabit parıltısı parkı tuhaf bir şekilde ruhsuz gösteriyordu. Ekranın köşesindeki saat ilerliyordu ama her şey olduğu gibi duruyordu. Teknisyen oynatma hızını artırınca birkaç ağaç rüzgarda sallanır gibi oldu. Gece vardiyasındaki güvenlik bekçisi koridorda yürürken personel odasına girip gözden kayboldu. Teknisyen ansızın filmi durdurdu ve gri bir su birikintisi gibi etrafa yayılan bir çimli alanı işaret etti. Margot öne eğilince çalılıkların ve ağaçların önünde birkaç karanlık şekil gördü. Teknisyen görüntüyü büyüttü ve kaydı oynattı. Bir lambanın parıltısında 3 geyik belirdi. Çimlerin üstünde yürürken üçü birden aynı anda durdular. Boyunlarını uzatıp hiç kıpırdamadan dikildiler. Sonra yollarına devam ettiler. Teknisyen görüntüyü küçültüp tekrar hızlı oynatma tuşuna bastı. Gün ağardı ve güneş yükselirken saydam gölgeler keskinleşti. Arabalar geldi, personel içeri girerek koridorlara ve tünellere dağıldı. Teknisyen gece vardiyasındaki personelin gidişini göstermek için kaydı durdurdu. Margot farklı bölümlerdeki sabah mesaisini sessizce izledi. Pazar günü olduğu için hareketlilik çok azdı. Egzersiz bahçesine çıkan hastalar arasında Rocky Kirkland yoktu. Kaydı ileri sararak devam ettiler ve koridorlarda birini gördüklerinde daha yakından bakmak için ara sıra durdular ama saatler ilerlerken her şey sakin görünüyordu. Teknisyen gülümseyerek işte buradasınız dedi. Karelerden birisini büyüterek Margot'a arabadan inmek için mücadele ettiği sırada anvelop elbisesinin açılarak pembe iç çamaşırının açığa çıkışını gösterdi. Margot tüh diye mırıldandı. Kendini büyük deri çantası omzunda, elleri karnında park yerinde yürürken gördü. Binanın köşesini döndü ve gözden kayboldu ama bir sonraki kamera onu girişin dışında yakaladı. Aynı zamanda lobideki resepsiyon masasının üstündeki bir kamerada başka bir açıdan görünür hale geldi. Binanın köşesini dönerken birkaç saniyeliğine gözden kayboldum dedi. Teknisyen sakince hayır dedi. Margot bana öyle geldi diye ısrar etti. Teknisyen Margot'un iç çamaşırını gözler önüne sererek arabadan indiği görüntüye geri döndü. Onu park yeri boyunca izledi ve Margot binanın köşesini dönüp o ekrandan kaybolurken kaydı durdurdu. Burada çekim yapması gereken bir kamera var. Binanın bitiş noktasını ve bir sürü yaprağı gösteren başka bir kareyi büyüttü. Fakat Margot ortada yoktu. Kaydı ağır çekimde oynattı ve Margot girişin dışında görüntüye girdi. Sonunda pekala birkaç saniyeliğine gözden kaybolmuşsunuz dedi. Sistemde her zaman böyle ufacık boşluklar olacaktır. Peki birisi kaçmak için bundan yararlanabilir mi? Teknisyen arkasına yaslandı ve başını iki yana sallarken dudaklarının altındaki çiğneme tütünü tomarı dişlerinden birinin üstüne doğru kaydı. Kararlı bir şekilde bu teorik olarak bile mümkün değil dedi. Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Teknisyen neredeyse %100 eminim diye cevap verdi. Margot pekala dedi, güçlükle sandalyesinden kalktı ve yardımı için teknisyene teşekkür etti. Eğer Rocky kaçamadıysa tekrar düşünmesi gerekecekti. Rocky'nin işlediği cinayet yeni cinayetlerle bağlantılı olmalıydı. Bu bakımdan herhangi bir rastlantı yoktu. Papaz ona yardım eden dışarıda çalışan bir çırak bulmuş olmalı diye düşündü. Tamamen bağımsız bir taklitçiydi veya Rocky Kirkland'ın iletişim kurduğu biriyle karşı karşıya olmadıkları sürece. Teknisyen onu ıssız koridorlardan geçirerek Neil Lindegren'in odasına götürdü. Margot içeri girdiğinde güvenlik şefi beyaz mantolu bir kadınla konuşuyordu. Margot, Rocky Kirkland'la konuşmalıyım dedi. Neil kapıyı göstererek ama bugün ne yaptığını bile hatırlayabileceği kesin değil dedi. Doktor Kirkland'ın beyninde bir nörolojik hasar var diye açıkladı. Anıları sadece küçük parçalar şeklinde geri geliyor ve bazen farkında bile olmadığı bir takım şeyler yapıyor.
Tehlikeli mi?
Eğer yeniden topluma karışmak istediğine dair bir işaret vermiş olsaydı bunun için çoktan hazırlanmaya başlaması gerekirdi dedi Neil.
Margot, yani dışarı çıkmak istemiyor, bunu mu kastediyorsunuz diye sordu.
Çoğu hastamızı oldukça erken bir aşamada sosyalleştirmeye başlarız. Hastane dışındaki insanlarla tanışma şansı bulurlar. Denetimli gezilere giderler. Fakat Rocky çoğu zaman kabuğuna çekiliyor ve hiç ziyaretçi kabul etmiyor. Kimseye telefon etmiyor, mektup yazmıyor ve interneti de kullanmıyor dedi doktor.
Diğer hastalarla konuşuyor mu?
Neil anladığım kadarıyla bazen diye cevap verdi. Margot daha önce oturduğu sandalyeye yerleşerek Rocky geldiğinden beri D4 koğuşundan hangi hastaların taburcu edildiğini öğrenmem gerek dedi. Neil bilgisayarında arama yaparken Margot onun derli toplu ofisini inceledi. Ortalıkta hiç fotoğraf, kitap ya da süs eşyası yoktu.
Bir şey bulabildiniz mi diye sorarken sesinin ne kadar kaygılı çıktığını fark etti.
Neil ekranı çevirerek ona gösterdi. Taburcu olan pek fazla kişi yok dedi. Bu koğuşun çok düşük bir hasta sirkülasyon hızı var. Diğer psikiyatrik kurumlara nakledilen birkaç kişi var. Ama Rocky buraya geldiğinden beri taburcu olan sadece 2 kişi oldu.
9 yılda 2 kişi mi?
Bu normal dedi doktor. Margot deri çantasını açtı, defterini çıkardı ve isimleri yazdı.
Şimdi Rocky Kirkland'ı görmek istiyorum dedi.
18. ayrımın sonu.
Sayfa 211.